Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ve Abdullah İbni Ömer'in bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı bilgilerle, hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5119. hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri öldüğünde kendisine sabah akşam eğer cennetlik ise cennetteki, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve işte burası kıyamet koptuğu zaman konulacağın yerdir denilir. İnsanlar kabre gittiğinde de bu şekilde amelleriyle baş başa kalacaklar ve amellerinin kendisini götüreceği yeri bulunduğu yerden de seyredecek. Bu gayb bilgisini biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Çünkü o Allahu Teala'nın izniyle ancak Allahu Teala'nın ona verdiği bilgiyle konuşabilir ve söyleyebilir. Heva hevesiyle bunları söylemez. Dolayısıyla cenneti hak edenler cenneti, cehennemi hak edenler de cehennemi seyredecekler. Rabbim muhafaza eylesin ve bizi cenneti sürekli izleyen, seyreden kimselerden kılsın. Bunun için de yaşadığımız hayatın içinde sürekli cennete hedef olarak bakan, ona yönelmiş, onun peşine koşan kimseler olmamız gerekiyor. Ve cehenneme arkamızı dönerek aman oraya girmeyelim diye gayret göstermemiz gerekiyor. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5120. hadis-i şerif Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer yardım için Safiye'nin yanına çağrılınca hemen yola çıktı. Bir günde 3 günlük yol aldı. Akşam olduğunda ona namaz vakti dedim. Ancak yola devam etti, aldırmadı. Ortalığı karanlık kaplayınca Salim ona "Be adam, namaz vakti, akşam oldu." diye uyardı. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında acele etmek zorunda olduğu zaman akşam ile yatsıyı cem ederek kılardı. Akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılardı. Ben de ikisini cem ederek kılmak istiyorum. Onun için yola devam edin. Ufuktaki kızıllık kayboluncaya kadar yola devam etti. Sonra mola verip akşam ile yatsı namazını birlikte kıldı. Burada acele etmek zorunda olduğumuzda özellikle Abdullah İbni Ömer'in ifadesi böyle çünkü namazlar birleştirilebilecek. Burada akşam ile yatsı namazını birleştiriyor Abdullah İbni Ömer. Allah ondan razı olsun. Hadis-i şerifte vurgulamam gereken bir konu daha sanki gözüme çarptı. O da Salim'in babasına karşı olan uyarısı. Namazın önemi var. Namazla ilgili hepsinin bir dikkati söz konusu. Her şeyin önünde namaz. Onun için uyarıyor. Be adam diyor, namaz vakti, akşam oldu. Bu şekilde bir uyarıya sahip. Öyleyse anamıza, babamıza, etrafımıza, hiç kimseye sertleşmemek gerekecek. Ama bu konuda uyarmak da lazım, çabalamak lazım. Çünkü unutabilir, farklı hale düşebilir, gaflete meyledebilir. Uyarımız olsun Allah'ın izniyle. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5122. hadis-i şerif. Gece ve gündüz kılınan nafile namazlar ikişer rekat olarak kılınır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye Abdullah İbni Ömer aktarmış. Gece ve gündüz kılınan nafile namazlar ikişer ikişer kılınacak. Bunu böyle öğreniyoruz. Hem gece namazı ikişer rekat ikişer rekat kılınacak. Gündüzdeki sünnetler de bu şekilde olacak diyor Abdullah İbni Ömer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu tür bilgileri farklı farklı da anlama imkanlarımız, farklı farklı görme imkanımız da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Ömer böyle duymuş olabilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir zamanda bir başka sahabinin de bulunduğu bir ortamda farklı da kılmış olabilir. Bunların birleşiminden, bunlara ulaşabildiğimiz kadarıyla öğrendiklerimizden bir yol buluyoruz. Ulaşamadığımızda bu sünnetle yolumuzu yürürüz. Değilse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ulaştıkça bu farklılığı, bu çeşitliliği göreceğiz. Ama olmadı, bir öyle diyor Peygamber, bir böyle diyor, hangisi doğru filan gibi bir çelişkide hissetmek gerekmiyor. Hayat büklüm büklümdür. Dolayısıyla bazen öyle, bazen böyle gereken durumlar olacaktır. Bunun mutlak bir açıklaması vardır. Biz buna göre hareket ederiz. Değilse de alimlerimize sorar, ne yapmamız gerektiğini onlardan öğreniriz. Bu alimler de özellikle geçmiş alimlerimiz kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine ellerinden yettiği kadar, dillerinin erdiği kadar açıklama getirmişler. Biz de onlara başvuracağız elbette. Ancak sadece hadis okumak durumunda olan bir Müslüman, yani bu yanlış bir iş gibi değerlendirilir bazen, şerh yok, açıklama yok, sapıtırsınız filan demeye getiren insanlar olabiliyor. Ama öyle değil. Bizler ukalalık yapmadan, kendimizi 3-5 hadis okuduğumuzda alim gibi görmeden hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onu anlamak, onu kavramak, onun hayatına dokunabilmek için hani yeni tabirle hadisleri okuyacağız. Efendimizin hayatındaki olan her şeyi yerli yerine oturtmaya çalışacağız zihnimizde. Çünkü karşımıza zaten yerli yerine oturmuş mükemmel bir ahlak var. Biz bu ahlakı tanımaya çalışacağız. Bugün çok küçük kesitlerle biliyoruz. Onlar da bize birileri tarafından servis edilmiş bilgilerdir. İşte gül koklayan bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlayışı vardır. Ötekisi başka bir şey söyleyecek, hep zikreden bir peygamber söyler. Ötekisi elinde kılıçla sürekli böyle savaş koşan bir peygamber diyebilir. İnsanlar kitaplarını da parçaladılar ve hadislerini de peygamberimizin ya da onun yaşantısını da parçaladılar. Çünkü İçinde yaşadığımız toplum, sal yapı yani yeryüzüne hakim olan güçler hayatı parçalayan, çünkü ilahı parçalamışlar, Allahu Teala'yı haşa parçalamışlar. Bu kelime sakat olabilir. Allahu Teala'ya yetki kısıtlaması getirmişler. Hayatın bir noktasına koymuşlar. Allah'ta olan esmayı başkalarında görmüşler. Şifa verici bir Rabbi unutup şifa kaynaklarına yönelmişler. Rızık verici olan Allah'ı unutup rızık konusunda kendilerini etkin ve egemen görmüşler gibi söylemlerimiz var biliyorsunuz. Dolayısıyla şu içinde yaşadığımız hayat böyle parçalı. Hayata bu şekilde parçalanmış bir benlikle, bir zihinle bakan bugünün Müslümanları yetişmelerinde bunun tesiriyle dinlerini de maalesef belki böyle bölüm bölüm, parça parça anlayıp herkes kendi parçasıyla da sevinmeye, ötekisininkini kötü görmeye, kendininkini en iyi görmeye yönelmiş. Rabbim korusun. Biz tevhid ehli olacağız. Allahu Teala biricik kabul edeceğiz. Hayatımızın tek sahibi, tek yetkilisi odur. Bütün hayatıma yön verecek olan odur. Kabulüyle, şehadetiyle iman eden bir kimse olarak Resul Aleyhisselam'a yöneldiğimizde de onun bütün hayatını her şeysiyle, yıkanması, ihtiyacını gidermesi, hanımlarıyla şakalaşması, savaşa çıkması, dostlarıyla birlikte namaz kılması ama yolcu olması, yorulması, her konusu benim önümde bir örnek olarak çağıldayacak. Bu bakımdan yoğun hadis okumalarına önem vermemiz lazım. Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ı anlamaya çabalayalım. Zaten bizim işimizin temeli budur. Ama bunun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hemen çokça okursak Kur'an'ı da daha güzel anlayacağız hikmetle Allah'ın izniyle. Sonra bir adım olarak açıklamalara ya da uygulama noktasında fıkıh kitaplarına bu namazı nasıl kılacağız, bu işlemi nasıl yapacağız diye soracağız. Değilse kendimizi 3 sayfa okumakla büyük kimselerden görmüyoruz. Ukalalıktan Allah'a sığınıyor, tevazu ile, bilmezlerin o güzel tavrıyla eğiliyor, öğret diyoruz. Ya Resulallah, lebbeyk diyoruz, emrine amadeyiz, buradayız diyoruz. Ve bize İslam'ı, bize dini imanı, bize kitabı sünneti öğreten bütün müminlere de saygı duyuyoruz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'den gelen hadis-i şerifleri okumaya devam ediyorum. 5135. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalları bırakıp bıyıkları kısaltın buyurduğunu Abdullah İbni Ömer bize aktardı. sakalları bırakıp bıyıkları kısaltın. Sakallar uzayacak, bıyıklar ise kısalacak. Dolayısıyla Müslüman buna dikkat edecek. Benim imajımı, görüntümü Peygamber belirliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Müslümanlar ona bakıyoruz. Tabi sadece makyaj, görünüm, imaj derdinde değiliz. Fakat sakalımın nasıl olacağına, bıyığımın nasıl olacağına, saçlarımızı nasıl keseceğimize, hangi vücut kıllarının kopartılıp hangisinin kopartılmayacağına da bu din karar veriyor. Bu her şeye karar veren bir din olur mu ya? Böyle sadece namaz abdesti emretsin, gerisine karışmasın deme imkanımız yok. Biraz önce ifade ettim, hayat bir bütündür. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gelen örnek bütün hayatımıza şekil veriyor. Değilse başkalarıyla şekilleneceğiz. İnsanlar belki ya bunlar peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem beşeri yönleriydi. Onları çok da taklit etmemiz gerekmez filan diyebilirler. Fakat bunun yerine kimi oturtuyorlar merak ediyoruz. Artistleri oturtuyorlar. Topçuları, popçuları oturtuyorlar. Büyüklerinin peşinden gidiyorlar. Modellerini ona göre ayarlıyorlar. İnsan böyle bir fıtrata sahip. Dolayısıyla bizim örneğimiz, kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir resimle falan da gelmedi. Yani hadis kitaplarının içerisinden böyle bir resim falan çıkmıyor. Kalıp yani. Bak elbiseler böyle olacak. Renkler şu şekilde olacak. Herkes tek tip giyecek. Kafaları şu şekilde keseceksiniz falan da denmedi. Fakat İslam sınırları koyar. Neyi nasıl yapacağımızı belirler. Helali haramı belirlediği gibi işte vücutta da nereler kesilir, nereler kesilmez kıllardan, tüylerden bunları bize Allah'ın Resulü öğretiyor ve Müslümanlar buna göre kendi vücutlarına uygun şekli kendileri verecekler inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5140. hadis-i şerif okuyayım. Salim bin Abdullah, Abdullah bin Ömer'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer, ey Allah'ın Resulü, bu yaptığımız şeyleri daha önce takdir edilen bir şeyden dolayı mı yapıyoruz? Yoksa henüz olmamış ve sonradan gerçekleşecek bir şey için mi? Diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Takdir edilip bitmiş bir şey için ey İbnül Hattab sen amel işlemeye devam et. Çünkü amelle herkese kendisi için takdir edilen şey kolaylaştırılır. Kişi cennetliklerden ise o yönde amellerde bulunur. Cehennemliklerden ise de o yönde amellerde bulunur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e. Ve Hazreti Ömer'in bu sorusu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabını Abdullah İbni Ömer şahit olmuş. O aktardı. Ondan da bize onun oğlu Salim aktardı. Böylece bu güzel silsileden biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü öğreniyoruz. Konu ne? Konu yaşadığımız bu hayat. Bu hayatta yaptıklarımız daha evvelden takdir edilen Allah tarafından karar verilmiş şeyler mi? Yani biz onları mı gerçekleştiriyoruz? Yoksa sonradan gerçekleşecek bir şey için mi çabalıyoruz, çalışıyoruz? Yani kader bizimle mi inşa oluyor? Yoksa bizden önce var idi mi? Konu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki takdir edilip bitmiş bir şey için. Demek ki Hazreti Ömer'in zihninde soru devam etti. Müslümanların yüzünde sorular oluştu. O zaman niye çabalıyoruz? Madem takdir edilmiş, yazılmış bir şey ise bu çabamız gerekir mi? Herkes varacağı yere ulaşacak. Gerek var mı gibi herhalde sorular oluştu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey İbnül Hattab sen amel işlemeye devam et. Sen bunu bilmiyorsun çünkü. Senin için takdir edilen şeyin cennet mi cehennem mi olduğunu bilmiyorsun. Bu benim cümlem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen amel işlemeye devam et dedi. Çünkü amelle herkese kendisi için takdir edilen şey kolaylaştırılır. Sen cennetlik bir adamsan, cennet için çabalayacaksın, gayret edeceksin, Allah sana bunu kolaylaştıracak. Yok tersi ise, cehennemlik birisi ise de o yönde amellerde bulunacak ve o ona kolaylaşacak. Bizim gayretimiz kulluğumuz olacak. Bizden istenen bu. Biz bizden isteneni yapalım. Mevlamızın takdirini bilmiyoruz. O ne gerçekleştirecekse onu gerçekleştirecek. Ama biz Rabbimizden cehennemden kurtulmayı ve cennete gitmeyi istiyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5141. hadis-i şerif Ubeydullah bin Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ayşe'nin yanına girdim ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık dönemini anlatır mısın diye sordum. Ayşe, Allah ondan razı olsun annemiz, olur dedi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ilerleyince cemaat namaz kıldı mı diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, hayır, seni bekliyorlar dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde leğende bana su koyun buyurdu. Dediğini yaptık, leğende su getirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkandıktan sonra ayağa kalkmak istedi ancak düşüp baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde yine cemaat namazı kıldı mı diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, hayır, seni bekliyorlar dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde leğende bana su koyun buyurdu. Dediğini yaptık, leğende su getirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkandıktan sonra ayağa kalkmak istedi ancak düşüp baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde yine cemaat namaz kıldı mı diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, hayır, seni bekliyorlar dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde leğende bana su koyun buyurdu. İnsanlar mescitte Resulullah'ın çıkıp yatsı namazını kıldırmasını bekliyorlardı. Ardından Ebu Bekir'e cemaate namaz kıldırması için haber gönderdi. Ebu Bekir yufka yürekli biriydi. Bu yüzden Ebu Bekir, ey Ömer, insanlara namazı sen kıldır dedi. Ömer, sen buna daha layıksın cevabını verdi. O günlerde cemaate namazı Ebu Bekir radıyallahu anh kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendini biraz iyi hissedince biri Abbas olmak üzere iki kişinin kolları arasında öğle namazına çıktı. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, geldiğini görünce geri çekilmek istedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederek yerinde kalmasını istedi. Onu tutanlara söyleyerek Ebu Bekir'in yanında oturttular. Ebu Bekir ayakta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oturarak bu şekilde öğle namazını kıldılar. Daha sonra İbn Abbas'ın yanına girdim ve Ayşe'nin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı döneminde bana anlattığı şeyi sana anlatayım mı dedim. İbn Abbas anlat deyince Ayşe'nin bana anlattıklarının aynısını ona anlattım diyor Abdullah İbn Ömer. İbn Abbas bana anlatılandan hiçbir tarafına karşı çıkmadı. Sadece Abbas'ın yanında duran diğer adamın adını söyledim diye sordu. Ben hayır deyince İbn Abbas o kişi de Ali'ydi dedi. Hazreti Ayşe ile Ali Efendimiz arasında yaşanan küçük bir kırgınlık sebebiyle Hazreti Anamız bu noktada Hazreti Ali Efendimizin adını söylememiş. İbn Abbas da onu hatırlatıyor. Hadis-i Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat öncesindeki son durumu ve Müslümanların namazı konusundaki titizliği, bütün hadis-i şerifler o tarafa doğru meylediyor. Yani kulluğumuzun en önemli birimi olarak namazı bize sürekli hatırlatan bilgiler var. Özellikle Müslümanlar birlikte cemaatle namaz kılmak için çabalıyorlar Medine İslam'ında. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimizin namaz kıldırmasını istedi Müslümanlara. Bunu da zaten müminler bir işaret kabul ettiler kendileri için. Daha sonra Ebu Bekir Efendimizin hilafeti noktasında. Ve Ebu Bekir Efendimiz onlara namaz kıldırdı. İbn Abbas bildirdi sonra bu Peygamber Efendimiz'i mescide taşıyan iki kişiden birisi de Hazreti Ali'ydi. Burada bir noktayı da söyleyeyim, devam edeyim okumaya inşallah. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas'ın yanına giriyor ve ona Ayşe annemizden öğrendiği bu bilgileri aktarıyor. Müslümanlarda böyle bir dert var. Yani öğrendiklerini hem aktarıyorlar diğer Müslümanlar duysun, hem de kendilerini sınıyorlar. Yani bu bilginin doğruluğu noktasında da yeniden birbirleriyle bunu müzakere ediyor, bunu düşünüyor, bunu konuşuyorlar. Aralarındaki muhabbet, aralarındaki gündem bu oluyor. Dolayısıyla ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bilgi öğrendiğimde bu bilgiyle oturup durmayacağım. Bu bilgiyi Müslümanlarla paylaşacağım, insanlarla paylaşacağım, ona aktaracağım. Dinin daveti de böyledir. Resul Aleyhisselatü Vesselam Hira'dan indiği andan itibaren önce belki tam bilmeden ama sonra büyük bir bilgiyle İslam'ı davet etti. Şöyle demek istedim. Hatice anamıza bir davet yapma bilgisiyle değil ama olanı anlattı. Sonra beraber Varaka'ya da olanı anlattılar. Ama bu din böyle başladı. Yani oku diyen Rabbimiz hemen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bilgileri başkalarına okumasını sanki ona öğretti. Ve böylece devam eden bir yapı var. Müslümanların da bugün hem dinini bilmeyen, hatta inkarda olan, hatta zihni sapık düşünce, felsefe ve yapılarla dolu olan dünyaya gideceğiz ve konuşacağız. Bu bildiklerimizi, imandan öğrendiklerimizi haykıracağız. Kur'an'dan öğrendiklerimizi söyleyeceğiz. Ama beri tarafta kendim elimde hadis kitabı köşede okurken çocuğum tabletle oynayacaksa, hanımım başka işler karıştıracaksa bu evde de aslında vahiy çok yarım okunuyor demektir. Sen kendin için istediğini önce kardeşin olan, yani karın olmanın dışında kardeşin olan, çocuğun olmanın dışında kardeşin olan, çünkü müminler kardeş ya, önce onlara duyurmam gerekmiyor mu? Önce onlarla okumam gerekmiyor mu? Onlarla bunu paylaşmam gerekmiyor mu? Bakın Müslümanlar bilir bilmez demeden, ya İbni Abbas peygamberin amcasının oğlu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığını o bilmeyecek de ben mi bileceğim demiyor. Abdullah İbni Ömer gidiyor ona konuşuyor. Hem eğer biliyorsa kendisini sınıyor, daha iyi bilen birisiyle bunu paylaşarak eksik var mı, yanlış var mı, hatalı bir bilgi var mı bunu konuşacak. Yani bir hocayla da bu konuşulacaktır. Gidip alime de anlatılacaktır. Alim de sana tekrar anlatacak. Böylece karşılıklı bilgiler güzelleşecek. Arz ve talep ticarette nasılsa ilimde de bu şekilde bir gidiş geliş olmalı ki bu bizim gündemimiz olsun. Değilse bize sunulan bütün gündemler bizi şekillendiriyor. Adamlar önümüze ne koyarsa biz onu tüketmeye başlıyoruz. Allah korusun. Diyorlar ki akşam kanallarda şunu konuşun. Sabah herkes onu konuşuyor. Benim belirleyicim Rabbim olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri olacak. Onları konuşacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5147. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Enes'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre ve hac için lebbeyk diye buyurarak hem umre hem de hac için ihrama girmiş dediğimde Enes yanılmış dedi Abdullah İbni Ömer. Şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktığında hac için telbiye getirdi. Biz de onunla birlikte hac için telbiye getirdik. Geldikten sonra ise yanında kurban olmayanların bunu umreye çevirmelerini emretti. Abdullah İbni Ömer'in bu dediğini Enes'e anlattığımda bizi hala çocuk zannediyorsunuz dedi. Yani sahabe-i kiram da herkes kendi bilgisinin bazen böyle doğru olduğunu düşünüyor ki doğru. Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sürekli yan yana olan birisi. Abdullah İbni Ömer de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın birisi. Bilgiler bu şekilde, ikisinin de doğru. İkisini de yalanlamadan biz kabul edeceğiz. Ve Müslümanlar bu noktada bir yol bulacaklar ve buldular zaten tarih boyunca. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5167. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz idarecisiniz, çobansınız ve idare ettiklerinizden, çobanlıklarınızdan sorumlusunuz. Halife insanların idarecisidir ve onlardan sorumludur. Erkek ailesinin idarecisi, çobanıdır ve onlardan sorumludur. Köle efendisinin malının idarecisidir ve ondan sorumludur. Kadın da kocasının evinin idarecisidir, çobanıdır ve bundan sorumludur. Bildiğimiz, konuştuğumuz bir hadis-i şerif ama tekrar konuşalım inşallah. Müslüman hem çobandır hem koyundur bu hadis-i şerife göre. Yani hem idare edendir hem idare edilendir. Bir zaman idare eden, bir zaman idare edilen haldedir. Evimde eşim benimle ilgili bir çobanlığa sahip. Ama ben de onunla ilgili bir çobanlığa sahibim. Kölem benimle ilgili bir çobanlığa sahip. Ben onunla ilgili bir çobanlığa sahibim. Dolayısıyla İslam herkese yük yüklüyor. Herkes bir sorumluluk almak zorunda. Ya değilse ben koyunum, güdün beni, nereye isterseniz götürün. Böyle bir yapı yok. Müslümanlar hep birlikte akıl, fikir ve sorumluluk üzere bir hayat yaşarlar. Ama güdülme noktasına geldiklerinde de, yani birileri tarafından idare edileceklerinde de güzel idare edilirler. Yani isyanlar, anarşizm, karşı çıkmalar, sürekli itaatsizlik, hep agresif tavırlar, ben özgürüm ayakları. Yani böyle yok. Müslüman kendisi üzerinde etkin olan velisine itaat eder. Bu baba ise boyun eğer. Ama Allah dedi diye, Allah'ın dediği kadar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5185. hadis-i şerif, İsa bin Hafs babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir yolculukta Abdullah ibn Ömer ile birlikteydim. Namazları ikişer rekat olarak kıldı. Daha sonra hasırdan minderinin üzerine oturdu. Ancak bazılarının farz namazın ardından nafile kıldıklarını görünce bunlar ne yapıyor diye sordu. Ona nafile namaz kılıyorlar denilince şöyle dedi. Farz namazın öncesinde veya sonrasında nafile namaz kılacak olsaydım onun yerine farz namazı tam olarak kılardım. Vefat edene kadar Resulullah'ın yanında bulundum. Vefat edene kadar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulundum. Yolculukta iki rekatten fazla kılmazdı. Vefat edene kadar Ebu Bekir ile bulundum. O da yolculukta iki rekatten fazla namaz kılmazdı. Ömer ve Osman da bu şekilde kılarlardı dedi. Abdullah İbni Ömer'in sünnetten bize aktardığı bilgi bu ve onun uygulaması yolculukta namazı, farzları ikişer rekat kılıyor. Dört rekatli olan farzları ikiye indiriyor. Efendimiz'in uygulaması böyle ve bunların etrafındaki revatip sünnetleri de kılmıyor. Ama kendisi sonra devesinin sırtında nafile namaz kılacaksa ayrıca nafile namaz kılmaya devam edebiliyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5189. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin üzerinde hayvanın döndüğü tarafa doğru namaz kılardı. Abdullah ibn Ömer böyle aktardı. Yine 5194. hadis-i şerif şöyle. Weber'e der ki bir adam Abdullah ibn Ömer'e gelerek ihramlı iken Kabe'yi tavaf edebilir miyim diye sordu. Abdullah ibn Ömer neden edemeyesin ki deyince adam filan kişi yani İbn Abbas'ı kastediyor. İnsanlar vakfeden dönene kadar tavaf edemeyeceğimizi söylüyor. Gördüğüm kadarıyla herkes de onun gibi düşünüyor. Ama biz sana daha çok itibar ediyoruz karşılığını verdi. Bunun üzerine Abdullah İbn Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac için geldiğinde Kabe'yi tavaf etti. Sonra Safa ile Merve arasında sa'i yaptı. Eğer samimiysen Allah'ın ve Resulünün sünneti filanın oğlunun sünnetinden daha çok uyulmayı hak eder dedi. Bu cümleyi böyle alnımızın ortasına yazacağız. Gözümüzün önüne koyacağız. Eğer samimiysen Allah'ın ve Resulünün sünneti Allahu Teala'nın kitabında bize emrettiği hayat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu sünnet filanın oğlunun uygulamalarından daha çok uyulmayı hak eder dedi. Konu bu. Abdullah İbni Ömer böyle söyledi. Buradan şunu anlamıyoruz. İbn Abbas Hazretlerinin sözleri onda kendi kafasına göre oluşturmuş olduğu bir cümle değil. O da eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden aldığı bir bilgiyle bunu yapıyorsa Abdullah İbni Ömer'in dediği ona karşı çıkmaz. Yani hepsi de Peygamber Efendimiz'in sünnetinden bir parçaya tutulmuş olacaklardır. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden net bir bilgiye sahip olan kişi tutup da insanların uygulamalarını esas alırsa burası yanılma yeridir. Mevla korusun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5195. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal henüz gece iken ezanı okuyor. Onun için Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanını da duyana kadar sahur yemeğini yiyip içebilirsiniz buyurmuştur. Hazreti Bilal gecenin başında okuyor, yani bir bakıma sahurun başlangıcını bildiren bir ezanla Müslümanlara sesleniyor. Ümmü Mektum ise ancak birisi güneşin durumunu, havanın aydınlanma pozisyonunu ona bildirince ezan okuyacak. Bundan dolayı siz İbni Ümmü Mektum'un ezanını duyana kadar yiyip içebilirsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5203. hadis-i şerif, Aşure günü cahiliye döneminde insanların oruç tuttukları bir gündü. Yani Muharrem'in onu. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bugün oruç tutmanın hükmü soruldu. Yani ne yapalım Aşure günü? Muharrem'in onunda ne yapalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın günlerinden biridir. Bugün de dileyen oruç tutar, dileyen tutmaz buyurdu. Farz oruçlar Ramazan günlerindeki oruçlardır. Bunun dışındaki oruçlar ise bizim her zaman tutabileceğimiz oruçlardır. Kimisinde biraz daha fazilet, bereket var, farklıdır. Böyle değerlendirilir çünkü böyle ifadeler de vardır. Ama bu hadis-i şeriften anladığımız, o Allah'ın günlerinden biridir. Bugün de dileyen oruç tutar, dileyen tutmaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun yolunu yol edinir, onun emrettiklerini yerine getirir, onun yasakladıklarından kaçınır, onun tercih ettiğini sever, onun öfkelendiğini öfkelenir, onun sevdiğini sever bir kalbi Rabbimizden talep ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.